Ayrım 48, sayfa 505, bölüm 67. Beyaz atlı prens. 8'e çeyrek kala vardı ve gün henüz yeterince ağarmamıştı. Donuk sabah güneşi kırlık arazinin karıncalı, siyah beyaz bir versiyonunu yaratmışken, Harry arabasını Liseren Gölü'nün kıyısındaki tek arabanın yanına çekti ve yavaş adımlarla iskeleye yürüdü. Bölge polisi Sky elinde bir olta ve dudaklarının kenarında sigarayla en uçta dikiliyordu. Havada duran sis öbekleri, durgun ve karanlık sudan çıkan sazlıkların etrafını pamuk tutamları gibi sarmıştı. ''Hol'' dedi Sky arkasını dönmeden. ''Erkencisin. İşin burada olduğunu söyledi. Her sabah 7 ile 8 arası. Günün koşuşturması başlamadan önce kafamı toparlamak için tek fırsat. Ne tuttun? Hiçbir şey. Ama sazlıklarda turna balığı var. Kulağa tanıdık geliyor. Korkarım gün senin için biraz erken başlayacak. Tony Lyke hakkında konuşmaya geldim.'' ''Tony ha?'' Babasının çiftliği Lustad'da, Liseren Gölü'nün doğusundaydı. Demek onu tanıyorsun. Burası küçük bir yer Hol. Like'ın dedesiyle babam arkadaşlardı. Tony de her yaz buraya gelirdi. Onunla ilgili neler hatırlıyorsun? Komik bir çocuktu. Herkes severdi onu. Özellikle de kadınlar. Kızlarla sıkı fıkı olmayı seven Elvis havalarında biriydi. Hakkında çok fazla söylenti çıkarmayı da başarırdı. Anlatılanlara göre onu mutsuz ve alkolik annesi bir başına büyütmüş. Birlikte olduğu adam istemeyince de günün birinde evden sepetlemişti. Yine de buradaki kadınlar ona bayılırdı. O da onlara. O yüzden de başını bazen belaya sokardı. Kızınla yakınlaştığında olduğu gibi mi? Sky bir şey ısırmış gibi irkildi. Eşin dedi Harry. Tony'yi ona da sordum. O da bana bugün anlattı. Tony buralı olan bir çocukla kızınız için kavga etmiş. Polis başını iki yana salladı. Ona kavga değil düpedüz kasaplık diyelim. Zavallı Ole. Mia'ya aşıktı ve onunla sevgili olmayı kafasına koymuştu. Bir gün Mia'yı ve arkadaşlarını arabayla dans salonuna götürmesine izin verdik. Dövüşçü bir tip değildi. Kitap okuyan naif bir çocuktu. Yine de orada Tony ile dalaşmaya cüret etmiş. Tony de onu yere yatırmış, bıçağını çıkarmış ve çok korkunç. Burada öyle şeylere hiç alışkın değiliz biz. Ne yapmış? Dilinin yarısını kesmiş. Cebine koyup oradan gitmiş. Tony'yi yarım saat sonra büyük babasının evinde tutukladık ve ameliyat için kestiği parçayı vermesini istedik. Kargalara yedirdiğini söyledi. Peki Tony'nin tecavüze meyilli biri olduğundan hiç şüphelendin mi? O yıllarda ya da daha sonrasında. Sky dedektife döndü. Şöyle açıklayayım Hol. Mia o olaydan sonra asla eski neşesine kavuşmadı. O manyakla beraber olmayı hala istiyordu tabii. O yaşta kızlar böyle oluyor. Ole de taşındı. Zavallı çocuk ağzını her açtığında hem o hem de etrafındaki herkes o utanç dolu anı hatırlıyordu çünkü. Evet, Tony şiddeti seven biriydi ama birine tecavüz ettiğini hiç sanmıyorum. Öyle biri olsaydı bunu o gece Mia'ya yapardı. O gece dans salonunun arkasındaki ormana gitmişler. Tony birlikte olmak istemiş ama Mia izin vermemiş. Tony de ısrar etmemiş. Emin misin? Bunu sorduğum için özür dilerim ama. Kanca sudan çıkıp üzerlerine doğru geldi. Güneşin yatay vuran ilk ışıklarında parıldadı. Sorun değil Hol. Ben de polisim ve neyle uğraştığını biliyorum. Mia dürüst bir kızdır. Yalan söylemez. Tanık kürsüsünde bile. Ayrıntıları istiyorsan rapordan bakabilirsin. Mia'ya tüm bunları yeniden yaşatmazsanız çok mutlu olurum. Gerek yok dedi Harry. Teşekkürler. Harry, Odin toplantı odasındaki dedektiflere kar motosikletinin altında gördüğü ve daha çok polis desteğe gitmesine rağmen hala cesedi bulunamayan kişinin Tony Lyke'ın eklem ağrısı yüzünden yamulan parmaklarıyla aynı parmaklara sahip olduğunu söyledi. Ardından teorisini tekrarladı ve arkasına yaklaşıp yaslanıp tepkileri bekledi. Pelikan gözlük camlarının üzerinden Harry'i süzdü ama daha çok sabah toplantısına katılan herkese bakıyor gibiydi. Adele'nin rızasının olduğunu düşünüyorum derken neyi kastediyorsun? Tanrı aşkına kadıncağız yardım için bağırmaya çalışıyormuş be. Elias Scott bu fikre sonradan kapılmış dedi Harry. İlk önce kendi isteğiyle sevişen iki insanı izlediğini sanmış. Ama kulübe erkek arkadaşıyla gelen bir kadın gecenin köründe rastgele karşılaştığı biriyle sevişmez. Bunu anlaman için illa kadın mı olman gerekiyor diye parladı Pelikan. Yeni yaptırdığı ve yüzüne hiç yakışmayan rastalı saçlarıyla Harry'e öfkeli bir Medusa'yı hatırlatıyordu. Yanıt Harry'nin yan sandalyesinden geldi. Cinsiyetinin dünya nüfusunun yarısının cinsel tercihleri hakkında üstün bilgiye sahip olmayı sağladığına ciddi ciddi inanıyor musun? Erdal duraksadı ve yeni törpülediği serçe parmak tırnağını inceledi. Adı elbette senin kaşla göz arasında eş değiştirebilen biri olduğunu zaten bilmiyor muyuz? Yeni tanıştığı bir adamla gecenin köründe ıssız bir fabrikada seks yapmayı kabul eden birinden bahsediyoruz. Erdal elini indirip yüzük parmağına geçti ve sadece Harry'nin duyacağı kısık bir sesle mırıldandı. Ayrıca senden daha çok kadınla yattım leylek kılıklı. Kadınlar Tony'ye kolayca vuruluyordu. Tony de aynı şekilde onlara dedi Harry. Tony kulübeye geç geldi. Adele'nin erkek arkadaşı bir şeyden rahatsız olup erkenden uyumaya gitmişti. Böylece ikisi özgürce yakınlaşma fırsatı buldu. Tony evde sorunlar yaşıyordu. Adel de beraber geldiği adama ilgisini kaybetmeye başlamıştı. Birbirlerinden hoşlandılar ama kulübenin bütün odaları doluydu. Onlar da gecenin ilerleyen saatlerinde gizlice dışarı çıkıp tuvaletin önünde buluştular. Önce öpüşüp koklaştılar. Tony arkaya geçip pantolonunu indirdi. Yaşadığı heyecan yüzünden penisinin ucunda aylak masasının zevk suyu dediği sıvı birikti. Ve Adel'in kayak pantolonunu indirirken sıvı üzerine bulaştı. Sonra da birleşme yaşandı. Adel'in zevk çığlıkları öyle yüksekti ki İlyas Skog'u uyandırdı. İlyas bir müddet onları camdan seyretti. Tahminime göre o sırada erkek arkadaşı da uyandı ve odasından onları gördü. Ama Adel bunu çok da umursamadı. Tony de bir yandan eliyle onu susturmaya çalışıyordu. Kadını umursamıyorsa adam neden umursasın diyerek gürledi Pelikan. Sonuçta bu tür kaçamaklarda her zaman kadının adı lekelenir. Erkeğin ise durumu aksine güçlenir. Tabi sadece diğer erkekler arasında. Tony'nin Adel'in çığlıklarını susturmak için iki önemli sebebi vardı dedi Harry. Birincisi nişanlandığı gazetelere haber olmuş biriysen son isteyeceğin şey fazlasıyla yasak bir cinsel ilişkiyi millete izletmek olur herhalde. Özellikle de müstakbel kayınpederinin babası Kongo'daki yatırımlarını kurtarmak üzereyken. İkincisi Tony Lake bölgeyi iyi tanıyan deneyimli bir dağcıydı. Bunun konuyla ne gibi alakasının olduğunu öğrenebilir miyim? Kısık bir kahkaha duyuldu ve hemen herkes masanın başına Mikael Belman'ın oturduğu yere döndü. Çığ diyerek güldü Belman. Tony Lake, Adele'in çığlıklarının çığa sebep olabileceğinden korktu. Çığların çoğunun insanlar yüzünden düştüğünü muhtemelen Tony de biliyordu dedi Harry. Kahkahalar tüm masayı sardı. Pelikan bile kendini gülümsemekten alamadı. Peki neden Adele'in erkek arkadaşının onları gördüğünü düşünüyorsun diye sordu ve Adele'in bunu umsamadığını. Belki de kendini o kadar kaptırmamıştı ki fark etmedi bile. Çünkü dedi Harry sandalyesine yaslanarak Adele bunu daha önce de yapmış. Başka bir adamla yatarken çektiği fotoğrafı sevgilisine atmış. Zalimce bir hareket olduğu kesin. Arkadaşları Havas gezisinden sonra erkek arkadaşıyla bir daha görüşmediğini söyledi. İlginç dedi Belman. Peki bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Cinayet sebebi ne dedi Harry. Bu dosyada ilk defa elimizde neden sorusuna verilebilecek mantıklı bir cevabımız var artık. O halde kaçık seri katil teorisinden vazgeçiyoruz öyle mi? Diye sordu Erdal. Kardan adamın da bir sebebi vardı Beytlan. Odaya girip masanın ucunda kendine bir sandalye çektikten sonra. Deliceydi ama kesinlikle bir sebepti. Bu daha basit bir sebep dedi Harry. Bildiğimiz klasik kıskançlık işte. Bu ülkedeki cinayetlerin üçte ikisine sebep olan şey. Diğer çoğu ülkelerde de. Bu açıdan bakıldığında insanlar oldukça tahmin edici canlılar. Tahmin edilebilir canlılar. Bu gerekçe Adel Vetlesen ve Tony Lark cinayetlerini açıklayabilir dedi Pelikan. Ya diğerleri? Saf dışı bırakılmaları gerekiyordu dedi. Hepsi kulübede yaşananlar için birer tanık adayıydı ve polise olanları anlatıp bize ihtiyacımız olan cinayet sebebini verebilirlerdi. Hatta daha da kötüsü Ulu Orta nişanlısını aldattığına şahit olup onun yerin dibine girmesine neden olmuşlardı belki de. Dengesiz bir insan için bu bile başlı başına cinayet sebebi olabilir. Belman ellerini çırptı. Umarım yakında aradığımız kanıtlara ulaşırız. Krongley ile telefonda görüştüm. Arma bölgesinde havanın düzeldiğini, artık bölgeye köpekleri götürebildiklerini ve helikopterleri kullanabildiklerini söyledi. Cesedin Tony Lyke'a ait olduğundan şüphelendiğini daha önce anlatmamanın bir sebebi var mı Harry? Harry omuz sikti. Cesede çok daha çabuk ulaşabileceğimizi tahmin ediyordum. O yüzden de aklımdan geçeni sesli söylemenin gereksiz olduğunu düşündüm. Sonuçta eklem iltihabı çok da nadir bir hastalık değil. Belman bir saniye kadar Harry'e baktıktan sonra diğerlerine döndü. Artık bir zannımız oldu millet. İsim takmak isteyenimiz var mı? Erdal 8. konuk dedi. Pelikan ise beyaz atlı prensi önerdi. Hepsi de devam etmeden önce sindirmeleri gereken bir şey duymuş gibi bir anlığına sustu. Bakın, ben bir strateji uzmanı değilim diyerek söze girdi Beytlon. Önceden etraflıca araştırmacadan asla bir konu hakkında yorumda bulunmayacağını bu odadaki herkes biliyordu. Ama burada oturup düşünmesi gereken bir nokta yok mu sizce de? Like, cinayet saatlerinde başka yerlerde olduğunu kanıtladı. Ama onu işaret eden tüm o ipuçları ne olacak? Mesela ev telefonundan Eli Skog'u araması. Ya da cinayet silahının Kongo'dan yani Like'ın iş yaptığı yerden getirilmiş olması. Hepsi tesadüf mü? Hayır dedi Harry. Beyaz atlı prens ilk günden beri bizi Tony Like'a yönlendiriyordu. Juliana Vernier'e para verip Kongo'ya gönderen oydu. Çünkü Kongo ile ilgili her burcun Tony Like'ı işaret edeceğini biliyordu. Eli Skog'u aramasına gelecek olursak bugün çok daha önceden incelememiz gereken ama sonuca yaklaştığımız ve delillerimizi zayıflatacağından korktuğumuz için her zamanki gibi es geçtiğimiz bir şey kontrol ettim. Skog'un Like'ın evinden arandığı sırada Like'ın Aker Brig'deki iş yerindeki odasından 3 arama yapılmış. Like aynı anda 2 yerde birden bulunamazdı. 200 kronuna bahse varım ki o anda evinde değil Aker Brig'deydi. İsteyen iddiaya girebiliriz. Masadakiler suskun ve şaşkındı. Yani beyaz atlı prens, Like'ın evinden Elias Skog'u mu aramış dedi Pelikan. Ama nasıl? Like emniyet müdürlüğüne geldiğinde bana birkaç gün önce birilerinin bodrum kapısını açıp içeri girdiğini söylemişti. Skog'un arandığı saatle uyuşuyor. Beyaz atlı prens bunu sıradan bir hırsızlık gibi görünmesi ve üzerinde çok fazla durmamamız için bodrumdan bir bisiklet çaldı. Like buna yapacak bir şeyimiz olmadığı için olayı polise bile bildirmemişti. Böylece beyaz atlı prens Like'ı zor duruma düşüremez, çürütülemez bir delil bırakıp gitti. Tam bir şeytan diye parladı Pelikan. Nasıl olduğunu anlayabiliyorum dedi Baitlon. Peki neden? Neden bizi Tony Like'a yönlendirmeye çalıştı? Çünkü eninde sonunda cinayetleri Havas'taki kulübeyle ilişkilendireceğimizi biliyordu dedi. Bu da şüpheli sayısının epey azalacağı ve o gece orada olan herkesle yakından ilgileneceğimiz anlamına geliyordu. Konuk defterindeki o sarpayı koparmasının iki nedeni vardı. Bu, bir, biz onu durdurmadıkça orada olan herkesi fırsat bulduğunda tek tek öldürmek için adlarına ihtiyacı vardı. İkincisi ve daha önemlisi ise böylece kendi adını gizlemiş olacaktı. Mantıklı, dedi Erdal. Peşine düşmememiz için de önümüze sabıkalı olduğu bilinen birini atması gerekiyordu. Yani Tony Like'ı. Tony Like'ı öldürmek için en sona saklamasının nedeni de buydu, dedi Harry. Harry'nin sadece soyadını hatırladığı Fritjof Nansenki gibi gür bıyıkları olan bir dedektif. Yan sandalyede oturan parlak tenli, gözleri ışıldayan delikanlı araya girdi. Harry'nin aklında ne adı ne de soyadı vardı. Ama ne yazık ki Tony'nin cinayet saatlerinde başka yerde bulunduğu kanıtlanmıştı. Artık günah keçisini oynamasına gerek kalmayınca bir numaralı düşmanını öldürmenin zamanı gelmiş oldu. O da ısınmıştı. Kararsız ve soluk kış güneşi toplantı odasını elinden gelince aydınlatıyordu. Nihayet ilerlemişler, düğümü çözmüşlerdi. Harry, Belman'ın sandalyenin en ucunda oturduğunu görebiliyordu. Baitlon, tamam hepsi kabul dedi. Harry gelecek olan amayı beklerken, krim teknik şefinin ne soracağını anlamış, cevapları duymak için şeytanın avukatlığını yapacağını fark etmişti. Ama beyaz atlı prens, neden işleri bu kadar karmaşık hale getirsin ki? Çünkü insan karmaşıktır dedi Harry. Daha önceden duyup unuttuğu bir şeyin yankısı kulağına gelirken. Karmaşık çetrefil, bize kaderimize hükmettiğimizi ve evrenin hakimi olduğumuzu hissettirecek şeyler yapmayı seviyoruz. Kadok fabrikasındaki oda bana en çok neyi hatırlattı biliyor musunuz? Bir kumanda odasının karargahı. Ayrıca Like'ı planlayarak öldürdüğü kesin değil. Belki de tek istediği tutuklanıp hapse girmesiydi. Odaya öyle bir sessizlik çöktü ki dışarıda öten bir kuşun cıvıltısını duyabildiler. Neden? Diye sordu Pelikan. Öldürmek ya da işkence etmek varken neden bunu istesin? Çünkü insanın başına gelebilecek en kötü şey acı ve ölüm değildir dedi Harry aynı yankıyı bir kere daha duyarak. Aşağılanmadır. Like için istediği son buydu. Sahip olduğu her şeyi kaybetmenin verdiği aşağılanma hissi. Dibe vurmak ve utanç. Baitlon'un dudaklarında minik bir tebessümle başını onaylar gibi salladığını gördü. Ama diyerek devam etti. Az önce söylendiği gibi katilimizin şanssızlığına Tony'nin cinayet saatlerinde başka yerde olduğuna dair somut kanıtları vardı. Dolayısıyla Tony ikinci cezayı verdi. Yani yavaş ve hiç şüphe yok vahşi bir ölüm. Sonrasında gelen sessizlikte Harry yüzüne bir şeyin çarptığını hissetti. Kızarmış et kokusu. Odadaki tüm hava birden çekildi sanki. Şimdi ne yapıyoruz diye sordu Pelikan. Harry başını kaldırdı. Pencerenin dışındaki dalda öten kuş ispinozdu. Çok erken gelmiş bir göçmen kuş. İnsanlara baharı müjdeleyen ama daha ilk gecesinde soğuktan donan. Keşke bilsem diye düşündü Harry. Keşke bilsem. Ayrım sonu sayfa 513. 513.